Evet, güzel şeyler duyduk, güzel şeyler paylaşıldı. Ortak bir ruhun etkisi altında olduğumuzu anladık. O da kutsal ruhtur. İsa Mesih'in bizlere bıraktığı ruhtur bu. Ve bu o bilinen başlangıçtan beklediğimiz sona doğru ilerlerken bizlere yardımcı olacak olan kutsal ruhun gücüdür. Ve evet, geçen hafta bir şema gördük, bir plan. Bunu kardeşler hazırlamışlar. Çok güzel. Plan aynı zamanda işte başlangıçtan sona doğru gidiyor ve burada adım adım her şeyi görüyoruz. Ben böyle her şeyi toplu halde görmeyi seviyorum ve bu daha kolay anlaşılmasını sağlıyor. Bu bir plan tabii ki, bunu emeği geçen kardeşler, yazıya döken, tasarımını yapanlar var. Ama bu planı hazırlayan aslında biliyoruz ki Rab, değil mi? Tanrı'nın hazırladığı bir plan. O zaman bu bir Tanrı'nın planı. Yani ana noktaları. Tanrı'nın planı çok detaylı. Çok fazla şey içeriyor ama biz burada küçük detaylar görüyoruz. Ana hatlar zaten adı. Ve görüyoruz ki hiçbir şey rastlantısal değil. Yani burada olan biten hiçbir şey rastgele olmuş değil. Her şey anlam içinde ve birbirine takip ederek sebep sonuç ilişkisi içinde güzel bir şekilde ilerliyor. Ve burada bu planın ana hatlarını işte görüyoruz. Merak ettiğiniz şeyleri burada bakabiliriz, görebiliriz ve sorabiliriz. Çünkü bu Rabbin planı gizli olsun, kimse anlamasın, hiç kimse bir şey çıkaramasın bundan. Rastgele, efendim, sebep sonuç ilişkisinden kopuk değildir. Tam tersine belli bir akıl mantık içinde yürüdüğünü görüyoruz. Şöyle bir şey var. Çin imparatorlarından bir tanesi eskiden, sanırım 2000 yıldan daha önce, bütün evrenin bilgisini, yani var olan her türlü bilginin kayda geçirilmesini istemiş ve bütün bilginleri toplanmışlar, her şeyi yazmışlar. Yüzlerce cilt çıkmış ortaya o zamanki bilgi dahilinde. İmparator demiş ki ben bunu okuyamam, bana bir özet yapın. İşte bir cilde indirmişler. O demiş vaktim yok, biraz daha kısaltın. Kısaltmışlar, kısaltmışlar. Çok öz bir şey istiyorum demiş. Ve om hecesi demişler. Buna işte o Budistler falan çok önem veriyorlar. Bu hecede bütün evren saklı. Om diye yürekten söylersen bütün evrenin her türlü bilgisi ve ona her türlü hani sana hissettirebileceği her şey o hecenin içinde. İmparator tatmin oldu mu bilmiyorum. Herhalde olmuştur. Yoksa bütün bilginleri keserdi. O zaman öyle daha ciddiydi bu işler. Ama bizim plan öyle değil. Yani bir heceye indirip bak bununla bütün her şeyi anlayabilirsin veya bu sayfada her şey var değil. Ama ana hatları mantık içinde gidiş böyle. Bu plan neyi gösteriyor? Asıl olarak bir bozulma var. İlk başlangıçta bozulma ve o bozulmanın nasıl tamir edildiği aşama aşama gidiyor ve mutlu sona doğru ulaşıyor. Bu plan işte Tanrı'nın planı, o bozulmayı, insanla Tanrı arasındaki bozulmayı nasıl tamir edileceğini gösteren bir planın ana hatları. Ben bilgisayardan pek anlamam. Eğer yanılıyorsam lütfen sonra düzeltin. Ama bilgisayara diyelim ki mükemmel bir bilgisayar, iyi bir bilgisayar, pahalı bir şey olsun. Ama bir virüs girdi ve bilgisayar artık yapması gereken şeyleri yapmıyor. Tam tersine yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Ve virüs giderek içinde yayılıyor, değişik dosyaları ele geçiriyor, programları bozuyor. Değil mi? Böyle oluyor virüs çalışması sanırım. Kötü bir virüs. Ve bu bilgisayarı giderek bozuyor ve çöküşe doğru götürüyor. Kaçınılmaz bir çöküş. Bilgisayar ölecek böyle giderse. Ama Aynı zamanda ilişkide olduğu başka bilgisayarlar da bunu gönderiyor adresler aracılığıyla, değil mi? Virüsler böyle çalışır. Onların sistemine de giriyor ve sonuçta bütün bir sistem bozulup çökecek. Ama şimdi bunu durdurmak ve tersine çevirmek lazım. O zaman nasıl olur bu? Bu işten anlayan birisi öncelikle olmalı herhalde ve herhalde bir başlangıç CD'si mi takılır, sistem CD'si mi takılır, antivirüs programı mı çalıştırılır, ama bir takım şeyler bilinç dahilinde ve adım adım gerçekleştirilir. Sonra ne olur? Her şey bittikten sonra bir yeniden başlatırız, restart yaparız ve her şey yenilenmiş olur. Şurası restart'a gelinen nokta oluyor. Burada dünyanın restartlanması var. Böyle görebiliriz. Benim en çok takıldığım şey bu kullanım kitapçıkları olur, manuel. Orada sorun giderme başlığında ilk şey şudur: bilgisayarınız elektriğe takılı mı? Ama takmadan kullanan kişiler de oluyor demek ki. Ve bunu mutlaka yazmak gereği duyuyorlar. Virüs girmesin diye bilgisayara bütün delikleri bantla kapatan birisini duymuştum. Öyle olduğuna göre bu da oluyordur. Elektriksiz de çalıştırmaya çalışıyordur. Ama şurası çok önemli: elektrik bağlantısı olmalı. Bizde de Tanrı ile bağlantımız olmalı. O zaman sistem çalışır. Eğer Tanrı ile bağlantı yoksa, Tanrı'ya bağlı değilseniz, sistem çökecektir. Evet, kendi içinde çöker. Tanrımız bu şekilde çalışıyor. Sabırlı, dikkatli ve adım adım giderek. Hiçbir şey anlık değil. Birden fikir değiştirmiyor. Kendi içinde tutarlı, çelişkiye düşmüyor. Ve adımlar zaman içinde birbirini takip ediyor. Ve giderek bazı işaretlerle, bazı belirtilerle de bunu ortaya koyuyor. İnsanın özgür iradesine karışmıyor Tanrı. Onu değiştirmiyor. Ama ona doğru yolları belli şekillerde gösteriyor. Bunlar Rabbin koyduğu işaretlerdir. Peygamberlik sözleri aracılığıyladır. Bazı uyarıcı kişiler aracılığıyladır. Ama Tanrı mutlaka insanın iyi olmasını ister. Herkesin kurtulmasını ister. Ama herkes kurtulmak ister mi? O apayrı bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Tanrımızın böyle bu kadar sistemli, programlı, tutarlı, zaman içinde başlangıç ve son, neden ve sonuç bağlantıları içinde davranışı belki de diyorum Batı dünyasında bilimin gelişmesine yardımcı olmuş olabilir. Çünkü anlık bir şey yok, sebepsiz bir şey yok, rastgelelik yok. Mesela Xenofanes diye bir adam var, eski antik Yunan felsefecisi. Şöyle bir şey söylemiş. O tamamen farklı bir amaçla söyledi bunu. Herkesin tanrısı kendisine benzer dedi. Trakyalıların tanrısı mavi gözlü olur. Etiyopyalılarınki siyah olur demişti. Bununla şunu demek istedi: aslında doğru söylüyordu. Tersinden bakarsak, evet, her inanan kendi tanrısına benzer, benzemeye çalışır. Zaten biz de inanıyoruz ki Tanrı bizleri kendi suretinde yarattı. Suret burada şu demek: benzer, görünüş olarak benzer ve kopya. Orijinalin sureti vardır, kopyasıdır. Yani Tanrımız bizleri böyle yarattı ve bunun içinde bizler mantıklı sistem içinde düşünmeliyiz. O Tanrı'ya, bizim Tanrımıza bağlı olduğumuz için. Şimdi plana tekrar bakalım mı? Biliyoruz ki bu aralar bir kurban bayramı kutlanıyor buralarda. Ve evet, İbrahim'deyiz. Tanrı'nın kendi varlığını duyurduğu, insanlara ilettiği ve onları kurtuluş hakkında ilk kez müjdelediği zaman. İnsanlar da kurban yoluyla kurtuluş düşüncesi her zaman vardı. Bu İbrahim'den önce de vardı. İbrahim'den bağımsız toplumlarda da vardır. İnsanlar bunu hissetmiştir. Kurban aracılığıyla kurtuluş. Ama yanlış uygulamaları olmuştur. Bazen insan kurban edilirdi. Mesela Amerika'da 500 yıl öncesine kadar hala insanlar kurban ediliyordu. İçlerinde bir şey var fakat bunu yanlış algıladıklarını, yanlış uyguladıklarını düşünüyorum. Ve evet, ilk kurban ne zaman kesildi dersek, geçen hafta çok güzel söylendiği gibi ilk kurbanı Rab kesti ve deriden insanları giysiler yaptı. Çünkü insan çıplak olduğunu fark ettiğinde utanç içindeydi ve kendisine incir yaprağından giysi yapmaya çalıştı. Ama bu dayanıksızdır, hemen parçalanır, bir şeye benzemez. Ama Rab deriden giysiler verdi. Deri iyidir. Deri dayanıklıdır, kullanışlıdır, uzun ömürlüdür. Ve Rab bunu karşılıksız verdi. İnsanın elinde, evet, bugün söylendiği gibi çok güzel, hiçbir şey yoktu Tanrı'ya verecek. Ama Tanrı son olarak onları bahçeden çıkarmadan önce üstlerini giydirdi ve o şekilde yolcu etti. Güzel kendi hazırladığı giysilerle. Ve insanı bahçeden çıkardıktan sonra onunla hiç ilgilenmedi mi? Hayır, tam tersine işte, plan vardı ve plan işleyecekti. Tanrı insanı çok sevdi kesinlikle. Dolayısıyla bizleri de sevdi ve kimsenin kaybolmasını istemedi. Ve İbrahim dedik, İbrahim'e geliyoruz şimdi. İbrahim'den istenen bir kurban vardı. Kimdi? Oğlu İshak. Burasını anlamak aslında çok, bazı insanlar, özellikle imansız kişiler için çok zordur. Tanrı neden bir adamı, oğlunu kesmeye yönlendirdi? Neden böyle oldu? Ne gerek vardı, ne lüzum vardı? Bütün ulusları onun soyu aracılığıyla bereketleyeceği İbrahim'den neden böyle bir şey istedi? Bir şöyle bir bakalım. Çok ileri yaşlardayken Tanrı İbrahim'i baba yaptı. Baba olmasına izin verdi ve böylece adı Avram'dan İbrahim'e dönüştü. Yani ulusların babası. Ve soyunu sürdürecek olan çocuk da İshak. İmkansız bir çocuktu. Çünkü annesi hem kısırdı hem de 90 yaşındaydı. Ve şimdi bu imkansız çocuğu Tanrı geri istiyor. Çok tuhaf değil mi bu? Pardon. Bu çok büyük bir travma aslında. Hem İbrahim için, hem İbrahim'in öyküsünü duyanlar için bugün bile hala anlaşılması çok zor bir şey. Bu neden oldu? Ve Tanrı neden böyle bir şey istedi? Burada asıl önemli olan İbrahim'in Tanrı'ya olan inancı ve ona duyduğu güvendir. Çünkü şu sözler söylenmişti ve İbrahim bunu biliyordu. Karın Sara sana bir oğul doğuracak, adını İshak koyacaksın dedi. Onunla ve soyuyla anlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. Tanrı İshak aracılığıyla soyunu sonsuza dek sürdüreceği sözünü vermişti zaten. Şimdi onu kesime yolladığı zaman bu sözünden geri dönmedi. Bu sözü hala geçerliydi. İshak aracılığıyla sonsuza dek soyunu sürdüreceğim. İshak'ın ölmeyeceğini, ölse de ölmeyeceğini İbrahim biliyordu. Ne kadar acı olsa da, kafası karışıktı belki ama Tanrı böyle bir şey söylemişti. İshak aracılığıyla. O zaman İshak'ın ölmemesi gerekiyordu. Ölse de ölmeyecekti. Burayı kavramaya çalışalım. Bu Tanrı'nın nedensiz yere yaptığı saçma bir iş, gereksiz bir şey değildi. Ama insanlara bir mesaj vermek istedi. Öyle bir mesaj ki nesiller boyunca hiç unutulmasın. Bunu insanlar hatırlasın. Bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlasınlar. Aslında İshak da, belirteyim burada, gülmek, gülüş demek. Çünkü Tanrı Sana oğul doğuracak adını oğul doğuracak dediği zaman İshak, İbrahim ve eşi Sara, ki o zamanki adları Avram ve Saraydı. Tanrı'ya güldüler. İkimiz de çok yaşlıyız. Zaten hanım kısır. Bu nasıl olur? Dediler. Ve o zaman Tanrı dedi ki adını İshak koyacaksın. İshak İbranice gülmek, gülüş demek. Tanrı'ya gülenlerin anısına. Ve ilginçtir. Tanrı o İshak aracılığıyla insanların soyunu bereketleyecekti. Ve onlara kurtuluş verecekti. Ve İbrahim bu duygular içinde Yaratılış 22'ye 9 Tanrı'nın kendisine belirttiği yere varınca İbrahim bir sunak yaptı. Üzerine odun dizdi. Oğlu İshak'ı bağlayıp sunaktaki odunların üzerine yatırdı. Çok zor bir baba için, herhangi bir insan için çok zor. Ama İbrahim'de bir şey var, soyunu bereketleyeceğim demişti Tanrı. Ve hala beklentisi var. Burası gerilim biraz. Onu boğazlamak için uzanıp bıçağı aldı. Ve o anda filmlerde olduğu gibi göklerden melek geldi. İbrahim, İbrahim diye seslendi. İbrahim işte buradayım diye karşılık verdi. Melek çocuğa dokunma dedi. Ona hiçbir şey yapma. Şimdi Tanrı'dan korktuğunu anladım. Biricik oğlunu benden esirgemedin. Tam son anda ya adam idam ediliyordur değil mi? Telefon gelir, kurtulur ya işte polis gelir, kurtulur. Aynen böyle bir şey, bir gerilim. Ama İbrahim'in içinde bir umut vardı. Tanrı'nın sözünü hatırlıyordu. Ve oğlu İshak tepeye giderken baba her şey hazır da kurban nerede diye sorduğu zaman İbrahim Rab sağlar demişti. İbrahim biliyordu bir şeyler olacak Tanrı'nın sözü üzerine. İbrahim biricik oğlundan vazgeçebilirdi orada. Ne diyor ayet? Biricik oğlunu benden esirgemedin. İbrahim biricik oğlunu verebilirdi ama içinde umutla Tanrı'ya güvenerek bekledi kurtuluşu. Tanrı da onun biricik oğlunu almadı. Çünkü gerek yoktu. Tanrı şunu istedi. Gene kardeşim öğrendim. Kurban kelimesi İbranice'de yaklaşmak fiilinden türemiş bir kelime. Kurbanu İbranicesi. Bu yaklaşmayı ifade eden bir kelime. Tanrı'ya gelmeyi ifade ediyor. Bu olay aracılığıyla kopuk olan ilişkinin onarılması, iki ayrı şeyin bir araya gelmesi şeklinde ifade ediliyor. Yani Tanrı'ya gelmek kurban yolu. Yani yaklaşmak yoluyla oluyor. Biz Tanrı'ya yaklaşmak istiyoruz. Tanrı bize bu olay aracılığıyla yaklaşıyor. Ve olay devam ediyor. Çünkü Tanrı'nın bir planı var ve plan adım adım adım adım gidiyor. Kurbana yine bakacağız. Neredeyiz? Şimdi İbrahim'in soyu İshak, Yakup ve diğer çocuklarla birlikte sürüyor. Ama bunlar şimdi Mısır'da köle durumuna düşmüşler. Onları köle olarak görüyoruz. Tanrı onları köle olarak görmek istemedi kendi halkını. Onlar Mısır'da belli bir süre çoğaldıktan sonra ve köle haline dönüştükten sonra en sonunda Rab onları geri çağırmaya ve vaat ettiği ülkeye onları vermeye karar verdi. Ve bu amaçla Musa'yı görevlendirdiğini biliyoruz. Musa Firavun'a gitti ve halkını serbest bırakması için Firavun'dan istekte bulundu. Firavun haliyle reddetti. Bunun üzerine Tanrı bir takım belalar verdi Mısır'ın başına. Bunları biliyoruz, okuduk. Defalarca uyardı, hem de defalarca. Uzun süre sürdü bu belirtiler birbiri ardına. Ama Firavun bunu kabul etmedi yine de. Şimdi burada kurtuluş prensip olarak her insana açıktır. Rab herkesin kurtulmasını ister. Evet, Firavun da kurtulabilirdi belki. Eğer iman etseydi ve kabul etseydi. Ama Firavun reddetti. Bazen kutsal kitabı okurken bu kadar da olmaz diyoruz. Bu kadar da olmaz. İşte gökten bela yağıyor, nehirler kan akıyor. Ama adam akıllanmıyor. Ama şimdi düşünüyoruz, bazen insanlar var, tanıyoruz bunları, okuyoruz, görüyoruz. Bu kadar kompleks bir evren var, bu kadar kompleks bir canlı hayatı var. Ama şöyle düşünüyorlar, her şey kendi kendine oldu. Tanrı yok, inanç yok. Bir şey patladı, puf ve evren ortaya çıktı. Sonra canlılık ortaya çıktı. Sonra o canlılık akıllandı, işte biz olduk. Ama varoluşumuzun bir amacı yok. Tamamen tesadüf, rastlantısal. Amaç yok. Gerek de yoktu. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Olmuş işte. Bu şekilde düşünen insanlar var ve bunu bilimsel kabul ediyorlar. Her şey rastlantısal, tesadüf. Yani cansız madde canlıya dönüşüyor. Nasıl oluyor? Olmuş abi işte, zaman içinde kendi kendine oluyor böyle şeyler. Böyle düşünen insanlar varsa Firavun da tabii ki o zaman kötü şans. Şimdi nehir kırmızı akıyor, bunun uyarıyla ilgisi yok diye düşünmüş olabilir. Onun mantığı da öyle demek ki. Firavun'a bu yüzden şaşırmıyoruz. Tanrı bekledi, uyardı, uyardı, uyardı. Ve sonra plan bir sonraki aşamaya geçti. Çıkış 12'ye 7. Hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürecekler. Bu hangi hayvan? Her İsrailevi bir kuzu kesecek. Bir kuzu kesecek kadar gücü olmayanlar birleşecek. Neyse, bir kuzu kesilecek ve bunun kanı kapıların üzerine ve yanlarına sürülecek. Ve bu surette ne olacak? Kan bir işaret burada. Kan bir işaret. Kurtulmak isteyen bunu yapacak. Buna inanan. Çünkü Rabbin ölüm meleği o gece oradan geçecek ve kapısının üzerinde işaret olmayan her evden ölüm çıkacak. Bunu zamanın süper gücü Mısır'ı söyledi. Tabii ki Mısırlılar buna inanıp yapmadılar. Haberleri var mıydı yok muydu onu da bilmiyorum ama şurası kesin ki sonsuz uyarılara rağmen hiçbirisi bunu görmek istemedi, yaklaşan tehlikeyi. Kendilerine güvendiler ama karşılarında Rab vardı. Ve o Rabbin yeryüzündeki halkı en zavallı halktı o zaman için. Süper güç Mısır, yeryüzünün o zamanki en büyük gücü ve çağlar içinde de göreli olarak bakarsak belki bugünkü Amerika'dan bile güçlü. Çünkü yaptığı piramitleri bugün yeryüzünde 5000 yıl sonra çok az ülke yapabilir. İmkansızı başarabilen bir ulustu ve onların kölesi zavallı, göçebe, çoban bir halk. Ama Tanrı o halkı seçmişti ve onu kurtaracaktı. Ve evet, kurbanlar kesildi ve kanı işaret olarak konuldu kapıların üzerine. Ve Rabbin ölümü oradan geçti, her evden ölüleri aldı ve bütün Mısır diyarı ağlayışa boğuldu, acıya boğuldu ama kendi halkına hiçbir şey olmadı. Onları Rab kurtardı. Çünkü o kanın işareti onları kurtardı. Ve Rab şöyle dedi: sen ve çocukların kalıcı bir kural olarak bu olayı kutlayacaksınız. Rabbin size söz verdiği topraklara girdiğiniz zaman bu töreye uyacaksınız. Çocuklarınız size bu törenin anlamı nedir diye sorduklarında, bu Rabbin fısıh kurbanıdır diyeceksiniz. Çünkü Rab Mısırlıları öldürürken evlerimizin üzerinden geçerek bizi bağışladı. İsrailler eğilip tapındılar. Rab bunu bir belirti olarak verdi. Bu nesiller boyunca hatırlanmalıydı ve bayram olarak kutlanmalıydı. Çünkü o kan, kapının üstteki kanla kurtuldunuz. Bu bir işaretti. Ve bu işareti kaybetmeyin. Çünkü bir dahaki sonraki aşamada bu işaret size yol gösterecek demek istedi. İsrail hep hatırlamalıydı bunu. Hatırladılar da evet, fısıh kurbanını tuttular. Ve o tepe diyoruz ya, İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban kesmek üzere çıkardığı tepe, yani Moria Tepesi, Tanrı'yla orada yaklaşacağı tepeye Süleyman Tapınağı kuruldu. Ve Tanrı ve insan ilk kez o mekanda sınırlı bir zaman için bir araya gelebilir oldu. Bu kurban yoluyla ve birçok başka abdestlerle vesaire törenlerle. Yani Tanrı ile insan arasında sınırlı bir iletişim kurulmuştu. Ama şimdi gelecek level'a geçmeden önce İsrail'e bir bakalım. İsrail zaman içinde evet bu töreni tuttu, kurban geleneğini yaşattı. Ama bir taraftan da Tanrı'dan uzaklaşıyordu da zaman zaman. Özel şartlarda evet gelip Moria Tepesi'nde, yani İshak'ın kurban edileceği yerde kurban kesip Tanrı'nın huzuruna geliyorlardı. Ama başka zamanlarda da Tanrı'nın halkı olmaktan uzaklaşıyorlardı. Ya başka ilahlara, ya putlara tapıyorlar, ya da günahlar işliyorlar. Tanrı'nın istemediği işleri yapıyorlar. Nasıl olsa kurtuluşun yolu var. Bir hayvan keserim, arınırım, tertemiz olurum. Bunu düşünmeye başladılar. Ve giderek daha zalim bir halk oldular. Zavallıların hakkını yiyen, yabancıları kötü davranan, bir zamanlar köle olduklarını unutup başka insanları küçümseyen, onları kendilerini seçilmiş üstün halk olarak gören ama başka insanları zavallı aşağılık köleler olarak gören bir topluma dönüştüler. Tapınağın içinde tefeciler vardı biliyorsunuz. İsa kovdu. Tapınak da amacından sapmaya başladı. Tanrı ile insanın buluşma yeri olacağı yerde böyle işte ticaret yapılan, para aklanan bir takım işlere dönüştü. Ve tapınakta kurban kesmeye devam ediyorlardı. Kurbanlar kesiliyordu ve Tanrı şöyle dedi. Yeşaya 1:11. Kurbanlarınızı sayısı çokmuş, bana ne diyor Rab? Yakmalık koç sunularına, besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. Huzuruma geldiğinizde avullarınızı çiğnemenizi mi istedim sizden? Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, yeni ay, Şabat günü kutlamalarına ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. Bunu Rab söylüyor. Dayanamıyorum, bu kadar iğrençsiniz diyor. Çünkü günah içindesiniz. Günaha battınız. Kurban getiriyorsunuz bana, bunları istemiyorum diyor. Her yer kan içinde ama siz de günah içindesiniz. Günah aslında Tanrı'dan tam olarak kopuş demektir. Tanrı'nın dışında kalmak demektir. Ve Rab günahtan gerçekten iğrenir. Çünkü günah gerçekten iğrençtir. Küçük günah olmaz. Önemsiz günah diye bir şey yoktur. İyi işler yaparak günahı ortadan kaldıramazsınız. Sevapla günah ortadan kalkmaz. Günah hafife alınmaz. Günahtaki kişi ölüdür. Çünkü günah ölümdür. Ve ölü ne kadar iyi olabilirse, günahtaki kişi de o kadar iyi bir kişi olabilir. Çünkü günah gerçekten iğrençtir. Ölümdür dedik. Tanrı'nın günahtaki insanın gerçek halini gördüğünü biliyoruz. O da iğrençtir. Çünkü ölüm, ceset giderek iğrençleşir biliyoruz ki. Ve Tanrı günahtaki insanı işte öyle görüyor. Çürüyen bir insan. Ve bundan rahatsız oluyor. İşte gayet açık, dayanamıyorum. Tanrı'nın halkı evet batıyordu ama plan işliyor. Ve yeni bir level'a geliyoruz. İşte bir fısıh günündeyiz. İbrahim'e müjdelenen kurtuluşun, bereketin ta kendisi Kudüs'e doğru geliyor. Bir fısıh günü. Boğalar değil, tekeler değil. Hatta İbrahim'in biricik oğlu da değil. Ama Tanrı'nın biricik oğlu geliyor. Kurban olarak. Hem de mükemmel kurban olarak, kusursuz kurban olarak. Tanrı'ya yaklaşmanın gerçek ve tek aracısı geliyor. Ve evet, çarmıh üzerinde Mesih can verdiğinde Tanrı'yı ve insanı, göğü ve yeri bir araya getirdi. çarmıh üzerinde. Bu muhteşem bir şey ve bu sayede Tanrı'ya yaklaşabilme yolunu bulduk. Ve bu yüzden Vahiy 5'e 9'da şöyle denildi. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Mısır'dan çıkışta boğazlanan kuzu vardı. Kanını sürdüğü zaman ölüm uğramayacaktı. İşte Mesih'in kanını sizler sürdünüz ve ölüm onu gördüğü zaman size yaklaşamayacaktır. Çünkü alnınızda mükemmel kuzunun, mükemmel kurbanın kanı var ve kötülük ve günah ve ölüm onu görür. Onu görür ve size yaklaşamaz. Çünkü ölüm Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı ve ölüm tamamen karşıt şeylerdir. Eğer Tanrı'ya aitsen ölüme ait değilsin, günaha ait değilsin. Tanrı'nın kanı senin üzerinde ve senin bedelin ödendi bu şekilde. Günaha aittin, köleydin ama bedeli ödendi, Tanrı tarafından satın alındın ve artık Tanrı'ya aitsin ve özgürsün. Artık kurtuldunuz. Kuzunun kanı aracılığıyla ve kuzu son olarak ne dedi? Tamamlandı dedi. Borç ödendi anlamına geliyordu bu söz İbranice'de. Borcu ödedim. İşte bu sayede tekrar Tanrı ile bir araya geldik. Ve şimdi neredeyiz? Bu da İngilizce plan. Evet. Şimdi burada sona doğru gidiyoruz. Ve buradaki durumumuz nedir? Galatyalılar 3:27. Vaftizde Mesih'le birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Üzerimizde Mesih var. Sizler de Mesih'i taşıyorsunuz. Tanrı deriden giysiler vermişti ya, insanı dünyaya salarken. Deri giysi iyidir, güzeldir, biraz kokar ama. Ait olduğu hayvanın kokusu vardır. Ama sizde kardeşler Mesih'in kokusu var. Sizler Mesih'in derisini giyindiniz. Ve Mesih kokusu alıyor Tanrı sizden. İşte bu benim oğlum, bu benim kızım diyor. Bunlar bana ait. Benim gibi kokuyorlar. Benimler diyor. İşte bu şekilde Mesih bize kendi derisinden giysisini verdi. Ve bunu da bedelsiz verdi. İlkini nasıl bedelsiz vermişti? Bu da bedelsiz. Çünkü zaten ödeyecek bir şeyimiz yok. Tanrı'ya ne verebiliriz ki? Kurban kessen işte diyor Tanrı. Sen kalbinde kötülük olduktan sonra ben buna iğreniyorum diyor. Buna hiçbir şey veremezsin. Tanrı bize planını çizdi. Plan elimizde. Ele geçirdik bu planı. Bu plana uyarınca işte kurtuluşu ve Tanrı'da tekrar birleşmeyi biliyoruz. Her birimiz için farklı bir yol çizmiş olabilir. Bu yolların bazısı kolaydır, bazısı zordur. Kimisi tepelerden geçmelidir, kimisi düz yoldan gider. Ama bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Hepimizi Tanrı kurtuluşa doğru götürüyor. Onun büyük ve karmaşık bir planı var. Burada bir sayfada ifade edilen şey onun için çok karmaşık ve binlerce yıla yayılan ve her birimizin tek tek birer rolü olduğu çok büyük karmaşık bir plan. Ve bu plan tıkır tıkır işliyor. Ve her birimizi eminiz ki kurtarışa doğru götürüyor. Kurtarılış, kurtarış. Zaten kurtuldunuz vaftiz olmakla ve olacak kardeşlere de müjdeler olsun. Mısır'dan çıktınız, suyun öbür tarafına geçtiniz zaten. Ve artık köle değilsiniz. Mısır'da değilsiniz, Mısır'a köle değilsiniz. Hala Mısır'da hissetmeyin. Rab sizi kurtardı, suyun öbür tarafına geçirdi. O sudan geçtiğiniz zaman vaftiz suyundan kurtulmuş oldunuz. O zaman dünya hayatı için üzülmeyelim. Gucci marka giyemiyorum. Ne var başka? Donna Karan. İsa giyiniyorsun. Evet, böyle şeyler için üzülmeyeceğiz. Benim bu yolda yürürken işte bu hayat yolunda kurtuluşa giderken üstümde niye Yves Saint Laurent yok. İsa var üzerinde. Onunla birlikte yürüyorsun. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Son olarak peki ne diyelim İsa'nın sözlerini? Matta 6:27. Tam bunu söylüyor. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? Ey kıt imanlılar. Bunu size söylemiyor. Oradakilere söylüyor. Burayı üstünüze alınmayın. Burada kıt imanlı değiliz. Hamdolsun. Evet, Mesih'i giyindik, onun kimliğini aldık ve Tanrı'nın krallığına girerken Mesih'in evlatları, kardeşleri olarak gireceğiz. Oğullar ve kızlar olarak. Şimdi neredeyiz işte? Tanrı'nın restart tuşuna basacağı yere yaklaşıyoruz. Tanrı yeniden başlatacak bu çürüyen sistemi. Çünkü onarıyor ve onarılanlar burada. Ve onarılanlar için tekrar restart diyecek ve yenilenmiş bir dünyada, yenilenmiş bir hayatta ve sonsuz olarak Tanrı'nın huzurunda tekrar buluşacağız bu şekilde. O zaman o güne kadar bize düşen ne? İman, umut ve sevgi.